Iron 5, bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 41. Sanki aklımı okumuşçasına Eddie de seyirciyi susturuyor ve yüzünü buruşturuyor. Ona bakınca az önce aklımdan geçen şeyin tam tersini görüyorum. Tam da onunla aynı fikirde olmaları, her kim olursa olsun birinin bir konuda onunla hemfikir olması, karşısında oturan bütün bu insanlar sanki üstüne üstüne gelerek ondan bir parça koparmaya çalışıyormuşçasına bir antipati, hatta tiksinti uyandırıyor onda. İşte o sirke satan surat, o büzüşmüş burun delikleri. Şimdi ise bayanlar baylar, beni bugünlere getiren o biricik kişiye şükranlarımı sunma zamanı. Nice kadınlar, çocuklar, iş arkadaşları ve dostlar tarafından benden yana iğneleyici bir bakış atıyor ve kahkahayı basıyor. Hatta ruhu şad olsun, okul müdürüm Bay Pinchas Bar Adon tarafından terk edilip ortada bırakıldığımda dahi o bana olan sadakatini kayıtsız şartsız korudu, hem de seve seve. Bu arada müdür hala hayatta. 15 yaşımda beni okuldan atıp kısa yoldan Sokak Sanatları Üniversitesi'ne postalaması sayılmazsa çok muhterem bir adamdı. O kadar ki hiç üşenmeyip karneme, burasını iyi dinle Netanya, bunca senelik meslek hayatımda bu çocuk kadar kaşarlanmış bir kiniye daha rastlamadım diye döşenecek kadar ileri gitmişti. Nasıl? İnsanın içine işliyor değil mi? Dost acı söyler. Nihayetinde beni asla yüzüstü, asla açıkta, asla ortada, asla yarı yolda bırakmayan yegane kişi bendeniz oldu. Evet, doğru duydunuz. Kalçalarını sağa sola sallıyor ve ellerini ayartıcı bir şekilde vücudunun dört bir yanında gezdiriyor. Alıcı gözle bakın dostlarım ve bana ne gördüğünüzü söyleyin. Ciddiyim, ne görüyorsunuz? İnsan tozu toprağı, öyle değil mi? Neredeyse sıfır madde. Hatta müsbet bilimlere kaş göz ederek karşı madde bile diyebilirim. Karşınızdakinin hurdalığı boylamaya mahkum bir adam vakası olduğunu söylemek için alim olmaya gerek yok, öyle değil mi? Kıkırdıyor. Belki de kızgınlığıma rağmen sözümü tutmam için bana muzipçe göz kırparak gururumu okşuyor. Ama iyi bak Netanya, bak da ziyadesiyle iğrenç, o 57 sene boyunca sadık, fedakar olmak ne demekmiş gör. Adına Dovale olmak denen başarısız projeye kendini adamak, onun yolunda saçını süpürge etmek neymiş bak da gör. Dovale olmak da değil hatta, yalnızca var olmak. Kurulmuş bir oyuncak gibi sahnede bir sağa bir sola koşturarak var olmak, var olmak, var olmak diye bağırıp duruyor. Duruyor, duruyor ve yaptığı yanına kalan bir dolandırıcının, bir hırsızın, bir yan kesicinin mutluluktan ışıldayan yüzüyle seyirciye dönüyor. Öylece var olmanın nasıl baş döndürücü bir olay olduğunu tahayyül edebiliyor musunuz acaba? Ne kadar yıkıcı olduğunu ha? Yanaklarını şişiriyor ve sönen bir balon gibi usulca fıs sesi çıkarıyor. Dovaleh G, bayanlar baylar, namı diğer Dovçik, namı diğer özellikle de İsrail Devleti'nin şahsı malini açtığı nafaka kabahatleri davalarında geçtiği haliyle Dov Greenstein. Bana perişan bir masumiyetle bakıyor ve ellerini ovuşturuyor. Tanrı şahidim, el kadar çocukların bu kadar çok yemek yiyebilmelerine gelin de hayret etmeyin sayın hakim. Acaba Darfur'da bir babanın ödemesi gereken iştirak nafakası ne kadar? Çok merak ediyorum. Bay G'yi takdimimdir hanımlar. Lanet olası evrende karşılığında bir şey beklemeksizin benimle bütün bir gece geçirmeye gönüllü olan biricik kişi, ki bu bana sorarsanız dostluğun en tarafsız, en saf ölçütüdür. İşte böyle sayın seyirciler, bu hayatın gelip dayandığı yer budur. İnsan planlar yapar, Tanrı ise ona kelek atar. Pazarları ve çarşambaları olmak üzere haftada iki kez saat 3:30'da gözümüzün içine bakmaktan özenle kaçınan ve genizden gelen sesi yüzünden dedikleri güç bela anlaşılan, gariban dindar bir adam olan özel öğretmenle dersimizi bitirirdik. Adamın evinin boğucu havasından sersemlemiş ve karısının yaptığı yemeklerin kokusundan sarhoşa dönmüş halde beraberce dışarı çıkar, grubumuzdaki diğer oğlanları ilk fırsatta ekerdik. Sessiz mahallede arabaların nadiren geçtiği sokağın ortasından yürümeye koyulurduk. Lerman'ın dükkanının yanındaki 12 no'lu otobüs durağına vardığımızda birbirimize bakar, söz birliği etmişçesine ''Bir sonrakine kadar yürüyelim mi?'' derdik. Böyle böyle 5-6 otobüs durağını geride bırakarak onun oturduğu Romema semtinin yakınında bulunan otogara kadar yürür, sonra da otogarda benim Talpiot otobüsümü beklerdik. Yabani otların bürüdüğü yıkıldı yıkılacak taş duvarın üstüne oturur konuşurduk. Daha doğrusu ben otururdum. O bir yerde birkaç dakikadan fazla oturma veya ayakta durma becerisinden yoksundu. O sorular sorardı, ben de yanıtlardım. Aramızdaki iş bölümü bu şekildeydi. Her ne kadar o belirlemiş olsa da benim de aklımı çelmişti bu düzen. Sokulgan bir çocuk değildim. Tersine istesem dahi üstümden atamadığım hafif gülünç, öyle olsa gerekti, bir delikanlılık ve kasvet halesiyle kuşatılmış suskun, içine kapalı bir oğlandım. Belki kendi eksikliğimden, belki de ailem babamın işi yüzünden sürekli oradan oraya taşınıp durduğu için asla bir can yoldaşım olmamıştı. Sağda solda öylesine arkadaşlarım yok değildi ama diplomat ve gurbetçi çocuklarının okuduğu okullarda kurulan kısa soluklu arkadaşlıklardı bunlar. Fakat İsrail'e geri döndüğümüzden ve Kudüs'te kimseyi tanımadığım, kimsenin de beni tanımak için özel bir çaba göstermediği bir semte taşınıp yeni bir okula başladığımdan beri daha da yalnız ve hırçın bir çocuk olup çıkmıştım. Derken bu küçük soytarı çıktı cikletten. Benimle aynı okula gitmediğinden, benden ve hırçınlığımdan gözünün korkması gerektiğinden bir haberdi. Ve acıların çocuğu hallerimden hiç ama hiç etkilenmemişti. Annenin adı ne? Öğretmenin evinden çıktığımızda bana sorduğu ilk soru buydu. Elimde olmaksızın hayret içinde güldüğümü hatırlıyorum. Şu çilli yer cücesindeki küstahlığa da bak sen. Bir annem olduğunu nereden biliyorsun ki acaba? Benimkinin adı Sarah diye ilan etti. Bir anda koşarak yanımdan uzaklaştı. Sonra çevremde dönüp yeniden karşıma dikildi. Annenin adı ne demiştin? İsrail'de mi doğmuş? Annenle baban nerede tanışmışlar? Onlar da mı Holokost'tan? Biz konuşmaya devam ederken Talpiot otobüslerinin biri gelir biri giderdi. Dışarıdan bakan gözlere şöyle görünürdük. Ben duvarın üstünde oturuyorum, sımsıkı kenetlenmiş dudaklarıyla gülümsemekten kaçınan, cılız, sert yüzlü, uzun, ince, evet doğru duydunuz, ince bir çocuğum. Çevremde ise benden en az bir yaş küçük, siyah saçlı ve çok açık tenli ufak bir çocuk koşturarak fır dönüyor. Ve bu çocuk cin fikirli bir kararlılıkla beni nasılsa kabuğumdan çıkarmayı beceriyor. Yavaş yavaş bir hatırlama ve konuşma arzusu uyandırıyor içimde. Öyle ki Gedera, Paris ve New York hakkında bildiklerimi, Rio Karnavalı'nı, Meksika'daki Ölüler Günü'nü, Peru'nun Güneş Bayramı'nı ve Serengeti'deki antilop sürülerine tepeden baktığım balon gezisini ona bir bir anlatmak istiyorum. Bana sorduğu sorular nadir bir hazineye sahip olduğumu idrak etmemi sağladı. Hayat tecrübesiydi bu. O ana dek beni oradan oraya sürükleyen eziyetli bir kasırga, sürekli değişen evler, okullar, diller ve yüzler silsilesi şeklinde katlandığım hayatımın aslında muazzam bir macera olduğunu keşfettim onun sayesinde. Başımdan geçenleri anlatırken abartıya kaçmamın gayet hoş karşılandığını anlamam da uzun sürmedi. Ne mantığın ne de bilimin can sıkıcı iğneleri sıcak hava balonlarımın havasını söndüremeyecekti. Dahası her bir hikayeyi, bir kısmı gerçek, bir kısmı pekala gerçek olabilecek yepyeni ayrıntılarla ve sürpriz sonlarla sürekli sil baştan allayıp pullayarak tekrar tekrar anlatabileceğimi, hatta asıl böyle anlatmamın beklendiğini keşfettim. Onunla birlikteyken kendimi tanıyamıyordum. İçimden çıkan o coşkulu, hayat dolu çocuğa yabancıydım. Düşüncelerle ve imgelerle tutuşan şakaklarımdaki o ateşe yabancıydım. En çok da yeni yeteneğim karşılığında aldığım mükafata ve o mükafatın bana tattırdığı büyük keyfe yabancıydım. Hayretle kocaman açılan gözler, mutluluk ve kahkaha, o derin mavi ihtişam. Hikayelerim karşılığında aldığım telif ücreti işte bunlardı galiba. Bir sene boyunca haftada iki kere aynı şekilde buluşmayı sürdürdük. Matematikten nefret ediyordum. Ama onu görmek uğruna tek bir dersi bile kaçırmamaya çalışıyordum. Otobüslerin biri geliyor biri gidiyordu ama biz onları hiç aldırmadan kendi dünyamıza gömülmüş halde orada kalıyorduk. Ta ki gerçekten ayrılmamız gereken zaman gelinceye dek. Annesini saat tam 5:30'da bir yerlerden alması gerektiğini biliyordum. bana annesinin bir devlet dairesinde kıdemli memur olduğunu söylemişti. Bense neden gidip annesini almak zorunda olduğunu anlayamamıştım. Yetişkinlerinki gibi 90 marka bir saati olduğunu, gitme vakti yaklaştıkça incecik bileğini kaplayan o saate giderek artan bir gerginlikle bakıp durduğunu hatırlıyorum. Her vedalaştığımızda gerçekliğin bu narin, kırılgan hikayeye gereken özeni göstereceğine güvenemezmişçesine ikimizin de dillendirmeye cesaret edemediği olanaklar uçuşurdu havada. Ders çıkışını beklemeye gerek yok. Belki başka bir zaman buluşuruz ha. Belki sinemaya gideriz. Belki ben sizin eve gelirim. Kollarını sallıyor. Hazır konu yüce şarlatana gelmişken müsaadenizle bayanlar ve baylar, gece saat henüz erkenken tarihsel adaleti tesis etmek uğruna hepiniz adına kadına gönülden teşekkürlerimi sunmak isterim. Dünyadaki tüm kadınlara. Neden hedeflerimizi yüksek tutmayalım ki dostlar? Mutluluğumuzun pembe kuşunun aslında nerede gizlendiğini, varoluşumuzun amacının ne olduğunu, arama motorlarımızı neyin tahrik ettiğini neden bir kere olsun itiraf etmiyoruz ki? Cennet bahçesinde bize verilen hayatın tadı tuzu, acısı tatlısı olan o eşsiz baharatın önünde neden bir kez olsun eğilip ona doğru düzgün teşekkür etmiyoruz? Lafının burasında sahiden de eğiliyor ve başıyla üst gövdesini bir eğip bir kaldırarak seyirciler arasındaki bir dizi kadına peş peşe reveranslar yapıyor ve bana kadınların her biri, hatta yanlarında kavalyeleriyle oturanlar dahi gözlerinde çakan anlık bir parıltıyla neredeyse istemsizce adama karşılık veriyormuş gibi geliyor. Seyirciler arasındaki erkeklere kollarını sallayarak onları da kendisine örnek almaya davet ediyor. Erkeklerin çoğu bu davete dudak büküyor. Birkaçı en az kendileri kadar soğuk kadınlarının yanında buz gibi oturmakla yetiniyor. Ama 4-5 erkek mahcup kıkırdamalarla sandalyelerinden kalkıp eşlerinin önünde kazık gibi eğilmekten de geri durmuyor. Bu ucuz duygusal jesti aptalca buluyorum. Ama hayret, kendimi yanımdaki boş sandalyeye doğru bir an için belli belirsiz eğilirken yakalıyorum. Ki bu da bu gece kendimi burada nedenli iğreti ve güvensiz hissettiğimin bir başka kanıtı. Yalan yok, sadece başımı hafifçe sallamaktan ibaretti yaptığım. Belki bir an göz kırpmış da olabilirim. Karımla bir kavganın ortasındayken dahi birbirimize hep yaptığımız şekilde bir gözden diğerine uçan iki kıvılcım. Ondaki ben kıvılcımı, bendeki o kıvılcımı. Bir tekila söylüyorum ve kazağımı çıkarıyorum. İçerisinin bu kadar sıcak olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Yan masadaki kadın nihayet diye fısıldıyor sanırım. Kollarımı göğsümde kavuşturup sahnedeki adamı izliyorum ve onun soluk gözlerinde kendimi ve onu görüyorum. O biz hissini hatırlıyorum birden. O heyecan fırtınası geliyor hatırıma ve onunla birlikteyken sürekli hissettiğim o utanç duygusu. Çünkü o günlerde oğlan çocukları o şekilde konuşmazdı. O konular hakkında, hele de o ifadelerle konuşmazdı. Başka oğlanlarla kurduğum gelgeç arkadaşlıklarda hem rahat hem de erkeksi olan karşılıklı bir tür anonimlik vardı. Ama onunla... Ceplerimi cüzdanımı karıştırıyorum. Birkaç sene önce olsa evden asla deftersiz çıkmazdım. Küçük turuncu defterler uykuya dalarken veya rüya görürken olur da aklıma bir kararın içine yedirebileceğim sağlam bir argüman, kayda değer bir eğretileme veya ibret verici bir söz. Bu tarz veciz sözlerimle epeyce nam salmıştım. Gelirse diye yatakta bizimle birlikte uyurdu. 3 tükenmez kalem buluyorum ama ufacık bir parça kağıt bile çıkmıyor. Garson kıza el ediyorum ve bana bir deste yeşil peçete getiriyor. Ta uzaktan elinde sallaya sallaya, yüzünde bön bir gülümsemeyle. Bön değil, gayet tatlı bir gülümsemeydi aslında. Ama daha da önemlisi biraderlerim ve hemşirelerim diye kükrüyor, peçeteleri ve kalemleri görünce sevinçten ne yapacağını şaşırmışçasına, dünyadaki bütün kadınlara genel şükranlarımı sunduktan sonra kendi şahsi küresel seks girişimimi özelleştiren bütün o kıymetli fıstıklara özellikle teşekkür etmek istiyorum. 16 yaşımdan bu yana altımdan ve üstümden geçen, beni eline alan, avuçlayan, pompalayan, emen, bana sakso çeken, üstüme binen... Seyircilerin çoğu halinden memnun ama birkaçı bu espriye burun kıvırıyor. Biraz ötemde bir kadın dar ayakkabısından çıkardığı ayağıyla öbür bacağının baldırını ovuşturuyor. Ve bu gece belki üçüncü veya dördüncü kez içim burkuluyor. Tamara'nın güçlü, sıkı bacakları geliyor aklıma. Niceleri unuttuğum kendi iniltimi duyar gibi oluyorum. Sahneye bakınca o eski gülümsemesini görüyorum yüzünde. Büyüleyici ve coşkulu. Soluk alabileceğim ufak bir alan açılıyor. Gösteriyi başından beri dibe çeken o endişe biraz dağılır gibi oluyor. Ben de pes edip ona gülümsüyorum. Güzel bir an bu, ikimiz arasında mahrem bir an. Tezahüratlar edip bağırarak, sanki havadan gıdıklanıyormuşçasına kahkahalar atarak etrafımda nasıl hoplayıp zıpladığını anımsıyorum. Şimdi gözlerinde aynı ışıltı var. Bana yönelen, bana inanan ufak bir ışık hüzmesi ve o an her şey yine de onarılabilecekmiş gibi geliyor bana. Bizim için bile, onun ve benim için. Ama o gülümseme bir anda her zaman olduğu gibi kayıplara karışıyor. Ayaklarımızın altından, özellikle de benim ayaklarımın altından çekiliveriyor. Büyük karanlık bir dala verenin, sözlerin erişemeyeceği bir yerde rastlanacak türden bir aldatmacanın içinde olduğumuz hissine kapılıyorum bir kez daha. Gözlerime inanamıyorum diye gürlüyor birden. Sen rujlu ufaklık, evet sana diyorum. Makyajını karanlıkta yapmış olan. Yoksa makyüzün Parkinson hastası mı? Söyle bakalım bebek yüzüm, ben burada seni güldürmek için kıçımı yırtarken senin telefonundan mesajlaşman hiç oldu mu şimdi? Az ötemdeki masada tek başına oturmakta olan Minyon Hanım'a söylüyor bunları. Kadının kule gibi yükselen tuhaf bir saç modeli var. İçine kondurulmuş kırmızı gülüyle örgülü bir külahı andırıyor biraz. Bu yaptığın hiç yakışık alıyor mu? Burada ter döküyorum ben, içimi döküyorum, en mahrem sırlarımı açıyorum. Bağırsaklarıma kadar ifşa ediyorum kendimi. Soyunuyorum. Soyunuyor muyum? Hadi ya. Evet, tepeden prostata soyunup çırılçıplak kalıyorum. Sense orada oturmuş mesajlaşıyorsun öyle mi? Bu kadar acil ne yazıyordun? Mahzuru yoksa söyler misin? Kadın fazlasıyla ciddi, neredeyse sistemkar bir sesle yanıtlıyor.
Mesajlaşmıyorum.
Yalan söylemek hoş bir şey değil tatlım. Gözümle gördüm seni tık tık tık tık. Parmaklarına motor takmışsın sanki. Bu arada şu an oturuyor musun yoksa ayakta mısın?
Ne?
Kadın hemencecik başını omuzlarının arasına gömüyor.
Hayır, kendim için notlar alıyordum.
Ha, kendin için demek. Seyirciye fal taşı gibi açılmış gözlerle bakarak onları da kadına karşı arkasına almaya çalışıyor. Not almak için bir uygulama var da telefonumda diye mırıldanıyor kadın. Hayatımızda bu kadar ilginç bir şey duymadık tatlım. Senle kendin arasında filizlenen bu latif ilişkiye zeval gelmemesi için bir süre dışarı çıkmamızı arzu eder miydin?
Ne?
Panik içinde başını iki yana sallıyor kadın.
Hayır, hayır, çıkmayın.
Kadının tuhaf bir konuşma bozukluğu var. Sesi çocuksu ve tiz ama dedikleri oldukça zor anlaşılıyor. O zaman kendin için ne yazdığını söyle bize. Kadının konuşmasına fırsat vermeden sevinçten içi içine sığmayarak atılıyor.
Sevgili ben, korkarım artık birbirimizle vedalaşmak zorunda kalacağız. Çünkü bu akşam kuzucuğum hayallerimin erkeğiyle tanıştım ve bundan böyle kaderimin dizginlerini, o da olmazsa yatak kelepçelerimi bir haftalık olağan dışı seks uğruna onun ellerine emanet edeceğim.
Kadın adama baka kalıyor ve ağzı hafif çağrılanıyor. Siyah ortopedik ayakkabıları var ve ayakları yere değmiyor. Masayla vücudu arasında kocaman parlak kırmızı bir el çantası duruyor. Adam bütün bunları sahneden görebiliyor mu acaba diye merak ediyorum.
Hayır diyor kadın uzun uzun diye düşündükten sonra, doğru değil bu, dediklerini yazmadım.
O zaman ne yazdın peki diye bağırıyor adam yapmacık bir çaresizlikle başını ellerinin arasına alarak. Başta ümit verici olacağını düşündüğü bu muhabbet giderek bir kambura dönüşüyor ve onu bir an önce kesmeye karar veriyor.
Özel bir konu diye fısıldıyor kadın.
Özel. Tam geri çekileceği sırada bu sözcük adamı bir kement gibi kıskıvrak yakalıyor ve onu boynundan çekerek kadına geri itiyor. Arkasını dönüp dans ediyor, sonra sanki fena halde ayıp bir sözcük ortaya atılmışçasına dehşet dolu bir bakışla yüzünü tekrar bize çeviriyor. Peki, fazlasıyla özel ve mahrem sayın hanımefendimizin mesleği nedir acaba? Lütfedip söyleyebilir mi bize?
Seyircilerin arasından serin bir rüzgar esiyor. Manikürcüyüm. Vay canına, olaya bakın. Gözlerini deviriyor, parmaklarını açarak ellerini öne uzatıyor ve başını yana yatırıyor. Fransız manikürü rica edeyim lütfen. Ay bir dakika, simli olsun. Tırnaklarını teker teker üflüyor. Ya da kristalli bir desen. Madenlerle aran iyi mi tatlım? Kurutulmuş çiçeklere ne dersin? Ama köydeki kulübümüzde yapabiliyorum. Ancak başka yerde yapmama izin yok diye fısıldıyor. Ardından ekliyor. Ayrıca medyumum. Kendi cesaretinden ürkerek kırmızı çantasını adamla arasında koruyucu bir duvar gibi daha da yükseltiyor. Medyum ha? Adamın gözlerindeki tilki kovalamacasına son verip oturuyor ve iştahla dudaklarını yalamaya koyuluyor. Bayanlar ve baylar diye bildiriyor ciddi bir sesle, dikkatinizi vermenizi rica ederim. Bu gece aramızda seçkin bir konuğu, gözünüze belki küçük olarak görünmüş olabilecek, oysa aslında medyum olan bir manikürcüyü ağırlamaktayız. Alkış isterim, elleri göreyim, tırnakları göreyim. Seyirci tedirgin bir biçimde itaat ediyor. Çoğu kadının yakasından düşüp daha dişine göre bir kurban seçmesini tercih edermiş gibi geliyor bana. 5. ayının sonu. Sayfa 50.